Allah'ın selamı, bereketi, rahmeti, mağfireti, merhameti, muhabbeti üzeriniz olsun kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri. Haber Tadında programıyla karşınızdayız. Değerli dinleyiciler, bu haftada Haber Tadında programında Türkiye'den ve dünyadan derlediğimiz gelişmeleri, bilgileri, haberleri sizinle paylaşmaya gayret edeceğiz. Sevgili dinleyiciler, geride bıraktığımız haftalarda İstanbul Boğazı'nda bir gemi faciası yaşanmıştı ve bir geminin bir yalıya çarpması sonucu büyük bir facianın eşiğinden dönülmüştü. Büyük miktarda da maddi hasar oluşmuştu. İşte İstanbul Boğazı'nda Malta bayraklı 225 metre boyundaki dökme yük gemisi Anadolu Hisarı'ndaki Hekimbaşı Salih Efendi yalısına çarpmıştı. Kazada ölen ya da yaralanan olmamıştı ama büyük miktarda, tarihi yalıda büyük miktarda hasar oluşmuştu, hasar meydana gelmişti ve bu hasarla birlikte Osmanlı'dan günümüze Boğaz'da inci gibi dizilmiş İstanbul yalıları tekrar gündeme geldi. O yalılara dair birkaç başlığı sizinle paylaşacağız. Hem onların ekonomik değerleri, hem tarihi değerleri, hem de güvenlikleriyle ilgili birkaç başlığı sizinle paylaşacağız. İstanbul Boğazı'nın zinetleri olan yalılar Osmanlı'dan günümüze güzelliklerini muhafaza ediyorlar. Yalı denmesi için mutlaka bir suyla bağlantısı olması gerekiyor. Ayrıca yalıların renkleri de içindeki oturan kişilere göre farklılık gösteriyor sevgili dostlar. Rengi, yalının rengi sahiplerine göre belirleniyordu eskiden. Hristiyan yalıları mesela ekseriyette gri renkte bina ediliyordu. Türk yalıları ise aşı boya, beyaz ve yeşile boyanıyordu. Bu kabul edilmiş, yazılı olmayan gelenek uzun yıllar boyunca istisnasız uygulanmıştı ve günümüzde de bunu halen Boğaz boyunca görebiliyoruz. Yalı kelimesi Bizans kökenli bir kelime değerli dostlar. Su kıyısına yapılan yazlık köşk anlamına geliyor. Yalı penceresinden kolunuzu uzattığınızda parmak uçlarınızın denize değecek kadar denize sıfır olduğu yapılar olarak belirtiliyor. Yalılar genellikle yayvan ve geniş oluyor. En fazla 3 katlı olan yalıların 3. katı çatı veya nadir de olsa çatı katı olarak bina ediliyor değerli dostlar. Yalıların üst katları denize doğru çıkıntı yapar ve uzaktan bakıldığında üst katlar deniz üzerine asılmış izlenimi verirdi ki bu eski yalıların ayrılmaz bir özelliğiydi. Yalıların bulunduğu bölgeler, yalıların içinde oturan kişilere göre de değişiyor değerli dostlar. Avrupa yakasında Büyükdere, Tarabya ve Yeniköy yabancıların oturduğu yerlerdi. Bebek devlet yöneticilerine, Rumeli-Hisarı bilim adamlarına, Kuruçeşme ve Ortaköy ise hanedan üyelerine aitti. Anadolu yakasındaysa Beylerbeyi'nde Hristiyan ve Musevilerin oturmasına kesinlikle izin verilmezdi. Çünkü burası din adamlarına ayrılmıştı. İstisnaları olmakla birlikte genelde tüccar ve esnafların pek yalısı olmazdı. Onlar sahile pek yaklaştırılmazdı. Genellikle sahilin arka mahallelerinde sahibinin durumuna göre bir konak veya büyük bir ev sahibi olurlardı. Hristiyan yalıları ekseriyetle gri renkte olurdu. Türk yalıları ise aşı boya, beyaz ve yeşile boyanırdı. Bu kabul edilmiş yazılı olmayan gelenek uzun yıllar boyunca istisnasız olarak uygulanmıştı değerli dostlar. Boğaziçi yalıları yılın 12 ayı ikamet edilen meskenler değildi. Yakın tarihlere kadar da bu gelenek böyle devam etmiştir değerli dostlar. Kışın yalıların ısıtılması inanılmaz zor olması nedeniyle büyük bir problem ortaya çıkarıyordu. Bunun doğalgaz veya kaloriferle bir şekilde çözüldüğü günümüzde artık 12 ayda yalılarda oturanlar var ama Osmanlı döneminde bu mevsimsel olarak yalılarda oturmak değişiyordu. Kışın ve sonbahar dönemlerinde yalılarda oturulmuyor. Daha çok ilkbahar ve yaz dönemlerinde yalılarda oturuluyor. Osmanlı döneminde Boğaziçi yalılarına ikamet bir şekilde seremoniyle gerçekleştirdi değerli dostlar. Boğaziçi'nde oturmaya başlama ve buradan göç etme yılın belirli aylarında olur ve müsaadeler padişahlar tarafından çıkarılan iradelerle verilir. İlkbahar aylarının başlamasıyla padişahlar Haliç'teki kasra geçerler ve sadrazam başta olmak üzere vezirler de Haliç yalılarına taşınır. Havaların ısınmasıyla birlikte padişah Beşiktaş Sarayı'na geçmesiyle sadrazam ve vezirler de Boğaziçi'ndeki yalılarına taşınırdı. Boğaziçi'ne havaların ısınmasına göre değişmekle birlikte genelde 5 Mayıs'ta Hıdrellez'le yalılara taşınılır ve Kasım ayı ile birlikte zemheri soğuklarından 40 gün öncesine kadar burada kalınırdı değerli dostlar. Peki Boğaziçi'nde ne kadar yalı var? Bu sorunun cevabını da sizinle paylaşalım değerli dostlar. Tarihi Boğaziçi'nde toplam 366 tane 1., 2. ve 3. dereceden tarihi eser niteliği taşıyan yalı bulunmakta. Tarihi niteliği olmayanlar da dahil edildiğinde Boğaz'ın her iki yakasında da toplamda 600 tane yalı bulunmakta değerli dostlar. Bu arada Sarıyer'de 136, Beykoz'da 109, Üsküdar'da 84, Beşiktaş'ta ise 37 tarihi eser niteliğinde yalı var. Boğaz'daki toplam 1. sınıf tarihi yalı Beykoz'da 18, Üsküdar'da 24, Sarıyer'de 41 ve Beşiktaş'ta 6 olmak üzere toplamda 89 tane. İkinci sınıf tarihi yalıların dağılımı ise Beykoz'da 64, Üsküdar'da 20, Sarıyer'de 74 ve Beşiktaş'ta 30 olmak üzere toplam 208 şeklinde. Üçüncü sınıf tarihi eser niteliğinde taşıyan yalı ise Beykoz'da 27 adet bulunuyor, Üsküdar'da 20 adet bulunuyor, Sarıyer'de 21, Beşiktaş'ta ise 1 adet olmak üzere toplam 69 tane değerli dostlar. Yani tarihisiyle, günceliyle, tarihi değer taşıyanıyla, taşımayanıyla toplamda Boğaz'da her iki yakada da 600 tane yalı bulunuyor değerli dostlar. Peki İstanbul'un incileri olan, İstanbul'u adeta süsleyen, Boğaz'a adeta bir mücevher gibi takılan bu yalıların ekonomik değeri nedir değerli dostlar? Bunun cevabını da sizinle paylaşalım. Değerli dinleyiciler, yalılar ve Boğaz'ın gayrimenkul ve arsa değeri üzerinde konuşmak için önce İstanbul'a bir genel olarak bakmak gerekiyor. En son verilere göre İstanbul'un toplam arsa değeri 2.4 trilyon dolar. Yani yaklaşık olarak 9.5 trilyon lirayı buluyor değerli dostlar. Geçtiğimiz yılın sonunda yine İstanbul için sadece gayrimenkul değeri tahmini olarak yabancı kaynaklara göre 350 milyar euro civarındaydı. Bu rakama Boğaz ve tarihi yapılar için %20 değer eklenebileceği de söylenmişti. Boğaz'daki 600 yalının gayrimenkul değeri 2017 sonu itibariyle 17 milyar dolar olarak tahmin ediliyor değerli dostlar. Her birinin emlak değeri milyon dolarlardan başlıyor ve talep tarafı her zaman arz tarafından fazla. Öncelikle İstanbul Boğazı'nın yılda 70 bine yakın geminin geçiş yaptığı ki bunların %15'i petrol tankeri bir boğaz olmaktan kurtarmak gerekiyor. Bu nedenle Kanal İstanbul projesi çok önemli değerli dostlar. Çünkü özellikle petrol gemilerine sebep olacağı bir kazanın nelere mal olacağı gerçekten geçtiğimiz dönemlerde görülmüş gerçekler ki bunların daha büyükleri de gerçekleşebilir. Dolayısıyla Boğaz'daki yalılar keyifli bir inci olmalarının ötesinde büyük bir tehlikeyi de Boğaz'da bulunmalarından dolayı büyük bir tehlikeyi de içerisinde barındırıyor. Dolayısıyla Kanal İstanbul projesi bu yalıları bu tehlikeden kurtaracak ve onları daha güzel bir hale getirecek ve geçtiğimiz haftalarda yaşadığımız bu büyük kazayı, şükür ki herhangi bir ölüm ya da yaralanma yok, o büyük kazayı bir daha yaşamamamız için büyük bir sebep olacak Kanal İstanbul projesi değerli dostlar. Evet, yalıları ele aldık, İstanbul'daki yalıları ele aldık. Yalılar, bir genel olarak bakmamız gerekirse, İstanbul'da Boğaz'ın her iki tarafında da 600 tane yalı bulunuyor ve bunların değeri çok ama çok yüksek. Baktığımız zaman 17 milyar dolar olarak tahmin ediliyor. Hepsinin değeri 2017 yılı sonu itibariyle diyelim ve devam edelim. Sevgili dostlar, Suriye'deki savaş, yıllardır devam eden savaş, milyonlarca insanın canını yaktı, milyonlarca insanı yurdundan etti, binlerce insanın hayatına sebep oldu. Ancak vatanından olan yalnızca insanlar değil, oradaki hayvanlar da en az insanlar kadar Esed'in, o hain Esed'in zulmünden zarar görüyor. Sahipleriyle birlikte Türkiye'ye sığınan mülteci kedilerse şimdilerde İstanbul tarla başında bir hayvanseverle beraber yaşıyor. İşte onun ayrıntılarını sizinle paylaşacağız. İstanbul'un her sokağında ayrı bir hikaye gizli. İstanbul adeta bir cennet. Her köşesinde farklı farklı tılsımları var değerli dostlar. Sizi tarla başında bir sokakta, köhne bir dükkanın içerisinde, eski püskü bir kapının ardında, önünde devasa bir sokak köpeği olan bir dükkanda bir kişiyle tanıştıracağız. Adeta burası hayvanat bahçesi ve o kişi o hayvanların sahibi. Ramazan Keleş o kişi değerli dostlar. Namı değer Suriyeli mülteci kediler de dahil olmak üzere İstanbul tarla başındaki tüm kedi ve köpeklerin babası. Yaklaşık 37 yıldır burada yaşıyor Ramazan Keleş. Kiraladığı dükkanda hem sokak hayvanlarına kol kanat geriyor hem de geçimini sağlamak için mahallelinin ötesini berisini tamir ediyor, eskilerini satıyor. En büyük korkusu ise kiracı olduğu o dükkandan bir gün zorla çıkarılmak. Çünkü o zaman sadece ekmek teknesinden olmayacak, aynı zamanda sokaktaki canlar da yuvasız kalacak. Ramazan Keleş'in eskici dükkanı mahalleli kedi ve köpeklerin üssü gibi olmuş. Tüm gün sokaklarda dolaşıyorlar, gece olunca da dükkanın kapısını çalıp evlerine dönüyorlar. Sayısız kedi, köpek ve Ramazan Keleş beraberce huzur içinde yaşıyorlar. Ramazan Keleş bırakın yabancıları, veterinerlere bile emanet etmeye çekiniyor hayvanları. Elinin altında koca bir ecza deposu, hayvanların neye ihtiyaçları olduğunu gözlerinden anlayıp tedavi ediyor onları. Hepsine isim vermeye yetişememiş ama karakterleriyle kodlamış onları. Özellikle kediler, hepsinin huyu başka, anlatsan roman olur diyor. Hayvanların hepsi o kadar sakin ve uyum içinde ki Ramazan Keleş amca, huzurları yerindeyken niye kavga etsinler ki, kediyle köpek düşman değildir. O insanların uydurması, köpeği de, kediyi de sakin yetiştirmek insanın elinde diye açıklıyor kedi ve köpeğin dostluğunu. Ramazan Keleş amcanın dükkanındaki her hayvanın ayrı bir hikayesi var değerli dostlar. Ancak en dikkat çeken hikaye ise Suriyeli kediler. Ramazan Keleş mülteci kedileri, kendimi bildim bileli hayvanlarla iyi anlaşıyorum. 15 yıldır bu dükkanda onlarla ilgileniyorum. En son Suriyeli mültecilerin kedileri geldi. Savaştan kaçan insanlar yanlarında evcil hayvanlarını da getirdi. Ama burada kirada oturuyorlar. Ya ev sahibi hayvanlara izin vermiyor ya da bakmaya güçleri yetmiyor. Onlar da kedilerini sokağa bırakmak yerine bana getirmeye başladılar. Şimdi tarla başının kedileriyle birlikte yaşıyorlar sözleriyle anlatıyor. Kedilerin de vatanlarını özlediklerini düşünüyor Ramazan Keleş amca. Suriye'den gelen kediler hep bir mahzun bakıyorlar, derin derin düşünüyorlar. Eski yerlerini mi özlüyorlar, burayı mı yadırgadılar bilmiyorum. Hayvanın insandan farkı yok ki. İnsan yabancı bir memlekete gitse kendi toprağını özlemez mi? Yalnızlık, yabancılık çekmez mi? Onlar da, kediler de öyleler, suskunlar diyor. Tarlabaşı Çukur Mahallesi'nde konu komşunun verdiği eskileri tamir edip satan Ramazan Keleş, kazandığını da hayvanların bakımına harcıyor. Kendi için bir şey istemiyor ama kedi ve köpekler için yardım eli uzatanlara minnettar. Dünyanın telaşı boş. Bu hayvanlara bir kap mama yedirmek, başını okşamak önemli. Parayla işim gücüm yok benim. Bir sigara derdim vardı, ondan da kurtuldum, Allah'a çok şükür. Burada sattığım, tamir ettiğim öteberi yetiyor. Kedilere, köpeklere mama alıyorum, ilaç alıyorum. Sağ olsun insanlar, yabancılar da getiriyor bir şeyler. Hiç tanımadığım Suriyeliler yemek getirip bırakıyorlar kapıya. Hayvanlara yedirelim diye. Bir hayır yapmak isteyen varsa gelsin, bu hayvanlara bir paket mama alsın yedirsin. Kendime bir şey istemiyorum diyor Tarlabaşı Çukur Mahallesi'nde kedilerin babası, namideğer kedi babası Ramazan Keleş amca. Sevgili dostlar, gerçekten duygu dolu bir haber. Mülteci kediler haberi. Onlar da vatanlarından, topraklarından, alışıkları sokaklardan oldular. Onlar da o ilticanın nahoş ruhaniyetini, duygusunu yaşadılar diyelim ve devam edelim. Sevgili dostlar, açan her güneşle birlikte ümitlendik. Acaba bahar bu sefer gerçekten geldi mi dedik. Acaba havalar bu sefer gerçekten ısınacak mı dedik. Bekledik, bekledik. Her sabah doğan güneşin ardında sıcacık bir bahar bekledik. Ve sonunda o sıcacık bahara kavuştuk. Tabii baharın gelmesiyle doğa da canlandı ama o doğaya inat, doğanın canlanmasına inat. Yemyeşil ağaçlara, çiçeklere, böceklere inat. Çoğumuz kendimizi bir hayli yorgun hissediyoruz. Siz de erken yatıp uyusanız bile sabahları yorgun mu kalkıyorsunuz? Gün boyunca kendinizi bitkin ve uykusuz hissediyor, dikkatinizi bir türlü toparlayamıyor musunuz? Yanıtınız evetse, sevgili dostlar, bahar yorgunluğuna yakalanmış olabilirsiniz. Baharla birlikte ısı ve nem oranı artmaya başlıyor değerli dostlar. Bu durumda hormonlar üzerindeki değişimlerle metabolizma hızını, iştahını ve kiloyu etkileyebiliyor. Kışın yavaşlayan metabolizma, baharın gelmesiyle, güneşin açmasıyla, doğanın canlanmasıyla birlikte hemen duruma adapte olamayabiliyor. Ayrıca vitamin ve mineral depolarının yetersizliği de bahara geçişi zorlaştırıyor. Buna bir de kışın sıkça görülen D vitamini eksikliği eklenince bahar yorgunluğu kaçınılmaz hale geliyor. Oysa bir ciddi bir sağlık problemi yoksa baharı enerjik ve pozitif bir ruh haliyle geçirmek hiç de zor değil aslında. Bunun için yapılması gereken ilk şey kuşkusuz değerli dostlar bazı besinleri düzenli olarak tüketmek. İşte o bazı besinler nelerdir? Birkaç tılsımlı besini baharı güzel, zinde, enerjik geçirmek için birkaç tılsımlı besini sizinle paylaşacağız. Bahar yorgunluğuna iyi gelen besinlerin başında çilek geliyor değerli dostlar. O kıpkırmızı özel rengiyle, mis gibi kokusuyla, harika aromasıyla çilek lezzet olarak bir vazgeçilmez ama bahar yorgunluğu içinde özellikle çilek tüketmemizi uzmanlar tavsiye ediyor. Çilek su ve lif oranı yüksek olduğu için hem tok tutuyor hem de kan şekerini hızlı yükseltmiyor. Aynı zamanda bahar yorgunluğunun önlenmesinde de etkili olan potasyumdan ve vücut direncinin artırılmasını sağlayan antioksidanlardan da zengin bir meyve. Düşük kalorisi ve enerji verici etkisiyle beslenme listenizde sıklıkla yer alabilir. Günlük bir porsiyon meyve olarak 12 adet küçük çilek tüketebilirsiniz değerli dostlar. Bahar yorgunluğuna iyi gelen, baharda bizi zinde ve enerjik tutan besinlerden birisi de yumurta Değerli dostlar, yüksek protein kalitesi, selenyum, çinko, iyot ve demir içeriğiyle her mevsimin en değerli besinidir yumurta. Eğer demir eksikliğinin olası sonuçları olan yorgunluk, uykuya eğilim ve halsizlik gibi semptomlarınız varsa bunların ortadan kaldırılmasına yardımcı oluyor. Ayrıca sağladığı kas aktivasyonuyla daha enerjik hissetmenize katkıda bulunuyor yumurta. Ayrıca beynin en önemli yapı malzemelerinden biri olan bir tür vitamin olan kolin de yumurta içerisinde bulunuyor. Günde bir veya iki yumurta yediğinizde güne zinde başladığınız gibi beyninizdeki kolin oranını artırarak hafıza kaybı ve erken bunama gibi sorunların gelişme riskini de düşürebilirsiniz değerli dostlar. Artık yumurtaların kalitesini de üzerlerindeki kodlardan görebiliyoruz değerli dostlar. Bunu da tekrar hatırlatalım. Yumurtalar üzerindeki kodlar sayesinde yumurtanın gezen tavuk yumurtası mı, organik köy yumurtası mı yoksa kafes yumurtası olduğunu ayırt edebiliyoruz. Yani artık sağlıklı ve bol vitamin içeren yumurtayı rahatlıkla seçebileceğiz. Bunun da bilgisini paylaşalım. Bahar yorgunluğuna iyi gelen besinlerden birisi de enginar değerli dostlar. Enginar içerdiği A vitamini, C vitamini, niyasin, potasyum ve posa sayesinde vücudu dinlendiriyor, dinçlik sağlıyor. Toksinlerin vücuttan uzaklaştırılmasını kolaylaştırıyor. Bu sayede de bahar yorgunluğuna karşı mücadele ederek enerjik hissetmenize katkıda bulunuyor. Enginarı çiğ olarak salatalarda veya pişmiş olarak haftada 2 kez tüketmeniz uzmanlar tarafından sağlığa faydalı olarak belirtiliyor değerli dostlar. Bir başka besin maddesi, bahar yorgunluğuna iyi gelen bir başka besin maddesi ananas değerli dinleyiciler. Ananas hem yorgunluğa yol açan ödemin atılmasına fayda sağlıyor hem de diyet yapanlar için bulunmaz bir meyve. Kalorisi az, su içeriği yüksek, lifli yapısından dolayı bağırsakları çalıştırıyor ve tok tutuyor. C vitamini ve lif oranı oldukça yüksek olan ananası günde 2 halkayı geçmeyecek şekilde tüketerek gün içinde gerekli olan enerjiyi depolayabilirsiniz değerli dostlar. Tabii bu bahsettiğimiz yiyeceklerin hepsi azı karar çoğu zarar, yani tavsiye edilen miktardan fazla yemek size zarar verebilir değerli dostlar. Her ne kadar doğal olsalar da, her ne kadar doğanın içerisinden hiçbir katkıya maruz kalmadan gelseler de, ne kadar faydalı olsalar da fazlası zarar değerli dostlar. O yüzden kıvamında yiyelim. Mesela çilek için uzmanlar bir porsiyon 12 adet tavsiye ediyorlar. Ya da ananas için günde 2 halkayı geçmemeli diyorlar. Ya da enginar için haftada 2 kez tüketmeniz yeterli diyorlar. Ya da yumurta için günde 1 veya 2 diyorlar. Bu oranlardan fazlası da sağlığımız için zarar oluşturacaktır. Aman dikkat diyelim ve haber tadında devam edelim. Sevgili dostlar, artık bahar geldi ve baharın gelmesiyle birlikte bahar alerjisi birçok insanı tehdit etmeye başladı. Nedir bahar alerjisi? Bahar ayları olan Mart, Nisan, Mayıs, Haziran aylarında polenlerin havaya yayılmasıyla birlikte burun kaşınması, hapşırma, nezle, burun tıkanması, gözlerde sulanma, kaşınma, sık öksürük, nefes sıkışması gibi alerjik nezle, göz alerjisi ve astım hastalığının belirtilerin görülmesine bahar alerjisi adı veriliyor değerli dostlar. Bahar aylarında özellikle de polenlerden kaynaklı bir hastalık olarak dikkat çekiyor bahar alerjisi. Gerçekten günlük hayatı çokça tehdit eden bir durum. Tedavisi de net bir şekilde yok. Dolayısıyla günlük hayatınızda hayatınızı idame ettirmenizi oldukça zorlaştıran ve tedavisi ve geçmesi de zor olan bir hastalık bahar alerjisi. Peki bahar alerjisine ne neden olur değerli dostlar? Bahar alerjisine aslında ağaç, çimen ya da ot polenleri sebep olabilir. Böceklerle tozlaşma yapan, taşınan polenlerse alerjik etki yapmazlar. Rüzgarla polen yayanlar çalı ya da ağaçlardır. Özellikle de çam, köknar, ladin, sedir, ardıç, selvi, mazı gibi ağaçlar polen yayarlar. Ancak bunlardan alerjik polen yayanlar güneydeki selviler, Toroslardaki ardıçlar, Kuzey Anadolu'daki porsuk ağaçları ile park ve bahçelerde yaygın kullanılan mazılardır değerli dostlar. Çam ağaçlarının polenlerinin de alerjik etkisi vardır. Ayrıca Akdeniz ülkelerinde görülen polen alerjisinin büyük bir kısmından yabani formdaki buğdaygiller sorumludur. Ve daha sayılan bazı ağaçlarda bu polenleri, rahatsız edici polenleri ortaya koyuyor değerli dostlar. Peki polenler ne kadar süre etki eder? Polen kesesinin patlamasıyla dış ortama salınan polenlerin bir kısmı ağaçlara, bir kısmı da insanların burnuna, solunum yollarına gider, reaksiyon olur ve bahar nezlesi gelişir. Polenler kıtalar arası binlerce kilometre yol alabilirler. Kar altında kalabilir, canlılıklarını koruyabilirler. Polenler bitkiler için, hatta dünyadaki yaşamın devamı için gereklidir. Ama bazı insanlarda da alerji nedenidir. Alerjik olanlar daha çok rüzgarla taşınan, böceklerin dikkatini çekmeyen, soluk renkli ve koku salmayan bitkilerin polenleridir. Parlak renkli, dikkat çekici çiçekleri olan bitkilerin polenleri böceklerle taşındığından büyük ve yapışkandır. Rüzgarla taşınmadıklarından bahar alerjisinde pek rol oynamazlar değerli dostlar. Peki bahar alerjilerinin tedavisi nasıl olmaktadır, ona da değinelim. Bağışıklık sistemini güçlendirmek amacıyla dengeli beslenilmeli, istirahat edilmeli ve bol su içilmelidir değerli dostlar. Bahar alerjisine karşı tedavi geliştirmek için A, B, C ve E vitaminli besinler bol bol tüketilmelidir. Alerjenlerden uzak kalınmalı, mutlak surette korunulmalıdır. Stresten uzak yaşamalı, alkol, sigara tüketilmemelidir. Hastalığın uzmanına görünmeli, öneriler dikkate alınmalı ve ilaçlar düzenli olarak uygulanmalıdır değerli dostlar. Peki bahar alerjisine karşı biz vatandaşlar olarak, bireysel olarak nasıl önlem alabiliriz? O önlemlerden bazılarını da zikredelim değerli dostlar. Sabahın erken saatlerinde mümkün olduğunca dışarı çıkmayın. Dışarı çıkmanız gerekliyse gözlük takarak çıkın değerli dostlar. Sürekli gözlük kullanıyorsanız gözlüğünüzü düzenli olarak yıkamayı unutmayın. Çünkü gözlük camınıza yapışan her polen taneciği yakınmalarınızın, kaşıntılarınızın artmasına neden olabilir. Polenlerin açık havada bulunduğunu hatırlayarak açık havada uzun süre kalmayın, piknik sürenizi oldukça kısa tutun. Kapalı ortamlardaki havanın da mümkün olduğunca polenlerden arındırılması gerektiği için evde ve arabada filtreli havalandırma veya hava temizleme cihazı kullanın. Bu cihazların filtrelerini sık sık temizleyin. Akşam eve geldiğinizde değerli dostlar, kıyafetlerinizi mutlaka değiştirin veya duş alın. Günlük kıyafetlerinizi yatak odanızda çıkartmayın, dışarıda çıkartın. Yatak odanızda polensiz bir hava sahası oluşturun. Evinizi polen mevsiminde sabah erken saatte havalandırmayın değerli dinleyiciler. Polenlerle kaplanma riskine karşı giysiler ve çamaşırlarınızı polen mevsiminde açık havada kurutmayın ve bu tavsiyeleri dikkate alırsanız polenlerden, bahar alerjisinden bir nebze de olsa korunabilirsiniz değerli dostlar diyelim. Rabbim sizi muhafaza eylesin her türlü beladan ve hastalıktan diyelim. Rabbim sizi sevsin, sevdirsin ve sevindirsin diyelim. Rabbim çehrenizde tebessümü, gönlünüzde huzuru daim eylesin diyelim ve haber tadındayı noktalayalım değerli dostlar. Mutlu, huzurlu, güzelliklerle dolu bir hafta geçirmeniz temennisiyle, haftaya yine aynı gün ve aynı saatte haber tadında programında görüşmek temennisiyle, hoşça kalın, dostça kalın efendim.